Ayrım 36 sayfa 395. CIA ajanlarının operasyon için istedikleri Challenger 604 tipi uçak Manado havaalanına inmişti. Aslında fazla dikkat çekmeyen bir modeldi. Uzun menzilli iş yolculuklarında kullanılabileceği gibi operasyonlarda da kullanılabilirdi. Hepsi CIA görevlisi olan uçuş personeli uçağı terk etmeyerek alanda kendileriyle irtibat kurulmasını beklediler. İrtibat görevi Cage'e verildi. Amerikalı ajan alana giderek gelen ekiple kokpitte temas kurdu. Hiçbir zorlukla karşılaşmamıştı. Her şey Habibi'nin söylediği gibi yolunda gidiyordu. Dönüşte takip edilecek rota tayin edildi. Uçakta güvenlik ve gizlilik için en acil durumlarda kullanılacak uydu haberleşme sistemlerinden, çıkabilecek çatışma anlarında başvurulacak silahlara kadar her şey düşünülmüştü. Operasyonun bitiriliş zamanı olarak gece saat 1 tayin edilmişti. Şayet o saate kadar ekip uçağa erişemezse beklemeden havalanacaktı. Cage geri döndü ve durumu Richard'a rapor etti. Uzun ve sıkıcı bir bekleyiş başladı. Doktor Ayşe Chung, Stanley'in yaralı kolu ve Emre'nin hala kapalı gözüyle uğraştı. Operasyon başarıyla bitip memleketine döndüğü zaman kırık burnuna mutlaka bir ameliyat gerektiğini ısrarla vurguladı. Emre ve Cengiz sakin bir bekleyiş içindeydiler. Ekibin en durgun kişisi Erika Müller'di. Bu operasyona niye dahil edildiğini hala anlamış değildi ve tedirgindi. Stanley kimseyle konuşmadan oturuyordu. 5 senelik Sulawesi'deki sürgün hayatı beklenmedik bir şekilde noktalanacaktı. M16'nın bundan sonra kendisi için nasıl bir uygulamaya gireceğini bilmiyordu. Ama nedense içinde kendisine bile izahta güçlük çektiği bir huzur yer etmeye başlamıştı. Galiba 5 senelik ruhunu kemiren bir illetten kurtulduğunu yavaş yavaş anlamasıydı bu. Öğle yemeğini evdeki konservelerle idare ettiler. Saat akşamın 5'ine geldiğinde ekip harekete hazırdı artık. Cotamobago'ya gidecek aracı yine Cage ayarlamıştı. Silahlanıp eski model cipe doluştular. Sürücü koltuğuna Cage oturdu. Yolu en iyi bilen kişi Stanley olduğundan o da yanındaki koltuğa yerleşmişti. Doktor Chung'a veda ettiler. Emre uzun süre kızın elini bırakamadı. Onu asla unutmayacağını söyleyerek yanağına bir veda öpücüğü kondurdu. En son kişi olarak cipe koşarken doktorun zorlukla zapt etmeye çalıştığı gözyaşlarından müteessir olmuştu. Veda sahnelerini hiç sevmezdi Emre. Tondano üzerinden indikleri yolun sarp yamaçları dik ve kayalıktı ama aynı adlı göle vardıktan sonra bitki örtüsü birden değişiyor ve kesif ormanlar başlıyordu. Yüksek ağaçlar, iri dal uzantıları arasında kalan tek yol oldukça bakımsız ve topraktı. Bu yöre Sulawesi Adası'nın en metruk ve yerleşime yeterince açılmamış kısımlarıydı. Güzergah Cotamobago sahillerine varıncaya kadar böyle devam edecekti. Normal olarak 2 saatte alınabilirse de Cage elinden geldiğince ıssız ve ürkütücü ormanda cip ve ağır sürmeyi tercih ediyordu. Ajan henüz Sulawesi'de yeni sayılabileceğinden gittikleri araziyi hiç tanımıyordu. Zaman zaman yolu karıştırma endişesini de taşıyordu. Bir ara yanında oturan Stanley'e doğru yolda olduğumuza emin misiniz Mr. Moore diye sordu. Stanley sessizce başını salladı. Sahile daha ne kadar var? Yaklaşık 30 kilometre. Richard arkadan lafa karıştı. Buralar pusu kurmak için uygun değil mi? Az ileride yani yaklaşık 5 kilometre sonra bir kavşakla karşılaşacağız. Bence onları beklememiz için en uygun yer orası olacaktır. Bu yol çok dar, cipi saklayacak yer yok. Arkadan gelenler tarafından görülebiliriz. Ayrıca silahlı bir çatışmaya girmek için de uygun değil. Önce bahsettiğim mahalli görmenizi öneririm. Yine de yetkili sizsiniz. Beğenmezseniz tercih size ait olur. Richard ses çıkarmadı. Az sonra Stanley'in söylediği kavşağa gelmişlerdi. Gerçekten de burası pusu kurmaya elverişli bir yerdi. Önce cipin burnunu dönecekleri istikamete çevirerek iri bir kayanın arkasına gizlediler. Birer birer arabadan inmişlerdi. Uyuşan bacaklarındaki kan devereanını düzeltmek ve gerilen sinirleri yatıştırmak için bir süre ihtiyatla etrafta dolaştılar. Güneş batmak üzereydi ama nemli hava hala boğucu derecede sıcaktı. Adanın her yanında olduğu gibi burada da ormandan yükselen baharatlı kokular vardı. Emre ile Cengiz bir süre civarı turladılar. Erika bir kayaya yaslanarak hiç hoşlanmadığı bu açmazdan kurtulamamanın sıkıntısını yaşamaya başladı. En azından 1-2 saat daha burada beklemek zorunda kalacaklardı. Glock'unu elinden hiç bırakmıyordu. Gerginliğinin asıl nedeni bu sabah yaşadıklarıydı. Stanley'e baktı. Amerikalı ajanların evine döndüğünden beri o da bir tuhaf davranıyordu. Sanki soğuk ve mesafeli. Omuzlarını silkti. Kendisine büyük yardımlarda bulunduğu gerçekti. Fakat bilgiç ve hep geçmişi sorgular gibi havalarda bulunmasından sıkılmaya başlamıştı artık. Sonra bakışları o iki Türk ajana takıldı. Onlarla çok mesafeliydi. Hatta hiç konuşmamıştı. Üç CIA ajanı ise Stanley'i de aralarına alarak gelecek arabaları durdurmanın son taktik müzakereleri içindeydiler. Bakışları tekrar Türk ajanlara kaydı. Onlar da şimdi diğerlerinin yanına gelmişti. Zoraki olarak yaslandığı kayadan ayrılarak grubun arasına doğru yürüdü. Etrafa emirler verir gibi konuşan Richard'dan hoşlanmamıştı. Cage zararsız birine benziyordu. Aralarında en uzun boylu, sarışın olan James ise hoş bir adamdı. Birkaç kere kendisine ilgiyle baktığını yakalar gibi olmuştu. Şartlar uygun olsa kaçamak bakışlarına ümit verecek tarzda karşılık verebilirdi. Ama durum şimdilik hiç mi hiç uygun değildi. Sonra kendi kendine itirafta bulundu. Ben gerçekten iflah olmaz biriyim diye. Hava iyice kararmış ve ürkütücü bir sessizlik çökmüştü etrafa. Az ileride ormanın derinliklerinden gece kuşlarının sesleri duyuluyordu sadece. Artık bekleyiş başlamıştı. Stanley'in ifadesine göre Kotomobagu'ya giden bu yol kullanılmazdı. Doğal ormanın korunması için trafiğe kapanmıştı. Sahile irtibat Gunung Tariki ile kurulurdu ve trafik de oradan geçerdi. Ama polis müdürü Habibi emniyet gerekçesiyle Muhammed Osuva'nın Kotomobagu'ya seçtikleri bu yol üzerinden gideceklerini söylemişti. Ekip çapraz ateş kurmak için ikiye bölündü. Gelişe daha yakın olan ilk grupta James, Emre ve Cengiz bulunacaktı. Tahminlerine göre Osuva'nın önünde içinde korumaları taşıyan bir eskortu olmalıydı. Tam kavşağa geldiği sırada önce bu arabaya yaylım ateşi açılacak ve içindekiler saf dışı bırakılacaktı. Richard, Cage ve Stanley'den oluşan ikinci ekip ise arkadaki Osuva'nın bulunduğu arabaya saldıracaklardı. Muhammed Osuva'yı sağ olarak ele geçirmek için de azami gayret sarf edilecekti. Richard Erika'yı operasyonda şayet silahlı müsaademe sırasında gruplardan birinde zayiat olursa o gruba takviye için yedek tutmayı uygun görmüştü. Genç kadın buna hiç itiraz etmedi. Çatışmaya fiilen iştirak etmek istemiyordu zaten. O bu çatışmanın tarafı değildi ama bunu açıkça ifade de etmemişti. Seçilen en uygun yerde mevzilenip beklemeye başladılar. Dakikalar geçmeye başladı, karanlık iyice çöktü. Ormanın bittiği, sarp kayaların çevrelediği kavşak zifiri karanlığa bürünmüştü. Tek ışık tepedeki dolunaydı. Mehtabın aydınlığı toprak yolu aydınlatıyordu. Gelecek ekibin farları ormandan çıktıkları andan itibaren kendilerini göstermeye yetecekti. Cengiz yanında oturan ve sinirli bir şekilde beklemeye devam eden Emre'ye bu durumdan hiç hoşlanmadım diye fısıldadı Türkçe. Pusu kurmak için uygun olabilir ama göz gözü görmüyor. Silahlı bir çatışmada Osuva'yı vurmak da mümkün. Başarıya ulaşamazsak buna hiç şaşmayacağım. Ben de aynı kanıdayım ama ne yapalım. Şartları ancak buna el verdi. Gözün nasıl etrafı rahat görebiliyor musun? İdare etmeye çalışıyorum işte. Sustular sonra. Gecenin karanlığına rağmen havanın ısısı hiç değişmemişti. Oturdukları yerde nemden buram buram terliyorlardı. Aradan bir saat daha geçti. Gelen giden yoktu. Emre dayanamayarak şu polis müdürü bize bir oyun oynamış olmasın sakın diye sordu. Osuva'nın şimdiye kadar gelmiş olması gerekmez miydi? Nasıl bir oyun? Belki de herifi başka bir yoldan teknesine gitmesini temin etmiştir. Bilmiyorum, İngiliz ona pek inandı. Cengiz yanlarında duran James'e döndü. Mr. Harris, biz huylanmaya başladık. Osuva biraz fazla gecikmedi mi? Daha ne kadar bekleyeceğiz? Sakın bu işin içinde bir numara olmasın. Aslında James de tedirgindi. Üstelik yanındaki MIT ajanlarına da pek sempati duymuyordu ama onların kuşkulanmalarına hak verdi. Aklınızdan ne geçiyor diye sordu. Cengiz kısık sesle, şu Mr. Moore, ona ne denli güvenebiliriz? Alt tarafı o zat operasyonun dışında biriydi. Ama bizi o yönlendirdi. Polis müdürüne inanabileceğimizi söyledi. James Harris ikisine de hak verir gibi süzdü, konuşmadı önce. Emre de lafa karıştı. Ayrıca bu sabah Alman hanımla özel bir gerekçe bahane ederek evden çıktılar. Nereye gittikleri hakkında bir açıklama da yapmadılar. Bu biraz manidar değil mi? Kadına hiç dikkat ettiniz mi? Döndüğünden beri ne kadar asabi ve gergin. Farkındayım dedi nihayet James. Yoksa kuşu elden kaçırdık mı? Endişelerimizi Mr. Richard'a açıklayalım mı? James tam cevap vereceği sırada ormanın karanlıklarından ilk motor seslerini duyar gibi oldular. Uzaktan akseden bir teviye mekanik tomurtu. Geliyorlar galiba diye fısıldadı Cengiz. Gözler ağaçların kesildiği noktaya çevrildi. Silahlara sarıldılar. Orman çıkışına aksedecek far huzmeleri henüz görünmüyordu. İki grup da sesi duymuştu. Eskorta ateş açacak grup dizlerinin üzerlerine yaslanarak siper aldılar. Yolun çaprazında ve kayaların korumasındaydılar. Yolu aydınlatacak farların huzmesinde görünmezlerdi. Aynı anda Richard, Cage ve Stanley de yerlerinde ateş pozisyona geçtiler. Erika kendisine verilen görevi yapmamaya kararlıydı. Ona gösterilen alçak kayanın ardına iyice sindi. Habibi doğruyu söylemişti. Ormanın çıkışında önce eskort belirdi. İçinde silahlarla donatılmış 5 adam vardı. Araba bir Ford Taunus'tu. Arkadaki siyah Mercedes'in içinde de Muhammed Osuva bulunuyordu. Son model SL-500'ün kurşun geçirmez olduğunu ne yazık ki Habibi söylemeyi unutmuştu. Osuva arkada tek başınaydı. Arabayı süren şoförün yanında ise liderin has adamı Mokado oturuyordu. Pusudaki ajanlar sinirleri gergin beklemeye devam ettiler. Aralarında yaklaşık 100 metrelik bir mesafe kalmıştı. İlk ateşi çaprazdaki James Harris'in grubu açacaktı. Eskort hızla yaklaşıyordu. Gafil avlanmaları kaçınılmazdı. Bu avantajı en iyi şekilde kullanmaları gerekiyordu. James, ben ilk kurşunları sürücüye doğru sıkacağım. Siz de lastiklere ve arka kanepede oturanlara ateş edin diye mırıldandı. Mesafe iyice azaldı. Yaklaşık bulundukları yere 5 metre kala ilk grup ateşe başladı. Bir anda gecenin sessizliğini otomatik silahlardan çıkan kurşun sesleri yırttı. Çığlık ve ah sesleri duyulmaya başladı. Eskortun şoförü o anda öldü ve başı direksiyonun üstüne devrildi. Arabanın lastikleri patlamış ve araba hafif sola dönerek hız kesmeye başlamıştı. Direksiyon hakimiyeti kalmadığından eskort hızla sol taraftaki kayalara çarptı. Öndeki arabaya kurşun yağmaya devam ediyordu. Arabanın iç ışıkları sönük olduğu için geriye kalanların yaşayıp yaşamadıkları belli değildi. Cengiz yine de sağ arka kapının açıldığını ay ışığında gördü. Bulunduğu yerden hafif yana kayarak arabadan atlayan biri olup olmadığını anlamaya çalıştı. Elindeki otomatik tüfek ateş kusmaya devam ediyordu. Arkadaki Mercedes yola hiç durmaksızın devam etmek istedi. Fakat toprak yolu iyice dardı ve kayalara çarpan eskort geçişe izin vermiyordu. Mercedes bir an durdu ve sonra sağa direksiyon kırarak kayalara sürtünme bağısına tek geçiş yönünü zorladı. Koca arabanın sağ kaportasından kayalara sürtünmenin çıkardığı metal sesler yükseliyordu. Öteki gruptaki Richard biraz daha zorlarsa şoförün sıyrılmayı başaracağını anlayınca arabanın lastiklerine birkaç kurşun sıktı. Mercedes de şimdi sıkışıp kalmıştı. Richard'ın grubu Muhammed Usuva'yı canlı ele geçirmek arzusunda olduklarından arabaya rastgele ateş edemiyorlardı. Öndeki eskort saf dışı kalmış sayılırdı. İçinde kaç adam olduğunu bilmiyorlardı ama mukabil ateş gelmiyordu. Önce Cengiz, arkasından da James bulundukları yerden fırlayarak eskortun yanına doğru koştular. Kurşun sıkmaya devam ediyorlardı. Cengiz ay ışığında arabanın içinde 3 ceset gördü. Emre tek gözü hala şiş ve kapalı olduğundan isabetli ateş etmekte zorlanıyor, hedef tespitinde müşkülat çekiyordu. O da yerinden fırladı. İlk tespitine göre durum kendi lehlerineydi. Eskort hareketsiz kalmış, Mercedes de sıkışmış ve hareket edemez haldeydi. Korumalardan savunmaya dönük mukabil ateş gelmiyordu. Eskorta yaklaştı iyice. Yine de herhangi bir kurşuna hedef olmamak için eğik ve ihtiyatlı yürüyordu. Silah sesleri şimdi biraz azalmıştı. Emre ihtiyatla arabanın arkasına dolanmak yerine kendi tarafındaki kapıyı açtı. Eli tetikteydi. Arabanın içindekiler ölüydü ve 3 kişi saymıştı. O anda hemen açık duran karşı kapının gölgesine sinmiş yerlilerden birini fark etti ve silahını ateşledi. Kurşunu yiyen koruma kapının yanına devrildi. Bulunduğu yerden Mercedes'e baktı. Arabanın sağ tarafı kapalı olduğundan o yandan çıkış imkanı yoktu. Richard ve Cage hızla Mercedes'in sol yanına geçiyorlardı. Cengiz ve James ise arabanın arkasında yer almışlardı bile. Emre derin bir nefes aldı. Operasyonun en zor bölümü tamamlanmış sayılırdı. Muhammed Usuva arabanın içinde sağ olmalıydı. Şimdi 5 ajan silahlarını doğrultmuş, Osuva'nın arabadan çıkmasını bekliyorlardı. Emre'nin görebildiği kadarıyla içeride 3 adam vardı ve 3'ü de sağda. Richard kapıya asıldı ama açamadı, kilitliydi. Hiç tereddüt etmeden kilidi bir kurşun sıktı. Sonra yine denedi, başarılı olamadı. Cama yakın mesafeden kurşun sıktı, camın sathında kırışmalar oldu ama kırılmadı. Camlar da kurşun geçirmezdi. İşte tam o anda hiç beklemedikleri bir olay oldu. Arkada ölü sandıkları eskort içindeki bir yaralı yerli tüfeğini kaldırarak ateşe başladı. Mercedes'in çevresini taramaya başlamıştı. Emre arkadan hem ateş eden adamı hem de acı çığlıklarla ajanların yerlere yuvarlandıklarını gördü. Hemen silahını doğrultup yerdeki adamı vurdu. Fakat ajanların taranması Mercedes'in içindekilere cesaret vermişti. Birden şoförün ve onun yanında oturan adamın da şoför mahallindeki kapıyı açarak dışarıya fırladıklarını fark etti. Bütün bunlar saniyelerle ölçülecek bir zaman diliminde olmuştu. Emre ilk paniği atlattığında durumun vehametini kavramakta gecikmedi. Kaç ajanın vurulduğunu bilmiyordu. Silahını bu defa hemen arabadan inen yeni yerlere yöneltti ama biraz geç kalmıştı. O kısa süren şaşkınlık anında şoför ve diğer adam kapıdan fırlayarak yerdeki yaralı ya da ölü ajanların arasına uzanıvermişlerdi. Emre ateş edemedi. Şayet arkadaşları yaralı iseler o hengamede sıktığı kurşunlar onlara da isabet ederdi. İçinden lanetler okudu. Öldüğünü sandıkları eskort içindeki bir fedainin yaptığı iş bütün dengeleri alt üst etmişti. Şimdi Emre 3'e karşı 1 olduğunu biliyordu artık. Birden aklına Erika geldi. Hangi cehennemdeydi acaba? Silah sesleri kesilmişti şimdi. Herkes sinmiş yerlere uzanmıştı. Kimse hedef olmayı göze alamıyordu. Emre eskortun patlak lastiğinin yanından başını uzattı. Açık gözüyle yerdeki yaralılara baktı. Silah sesleri kesildiği için olay yerini şimdi boğucu bir sessizlik kaplamıştı. Emre yerde yatanları saymaya çalıştı. Aralarında yerli korumalar olduğundan onların arkadaşlar için ne denli tehlike yarattığını biliyordu. Ateş de edemezdi. Yukarıdan akseden yetersiz ay ışığı kimin dost kimin düşman olduğunu anlamasına yetmiyordu. Ayrıca o grubun üstüne ateş etme şansı da yoktu. Yaşayan arkadaşları varsa yaralıları da öldürebilirdi. Görüşü yetersizdi. Tek gözü kapalı olduğu için küfretti. Tek avantajı adamların giysilerin beyaz oluşuydu. O giysiler karanlıkta biraz daha rahat görünebiliyordu. Sonunda iki kişiyi nihayet yattıkları yerde gördü. Birisi sinsi sinsi sürünerek gruptan ayrılmaya başlamıştı. Niyeti kendisini arkadan sarmak olmalıydı. Silahını ona doğru yöneltti. Biraz daha ortaya çıkmasını bekledim. Yeterince uzaklık kazanınca tetiğe dokunacaktı. Ama o anda beklemediği bir şey oldu ve tek el bir silah patladı. Tüfekten çıkan bir ses değildi bu, tabanca sesiydi. Erika'nın nihayet devreye girdiğini anlamıştı. Kurşunu yiyen yerlilerden boğuk bir inleme yükseldi. Rahat bir nefes aldı Emre. Kadının yerini tayin edememişti ama solunda bir yerlerde olmalıydı. Ayrıca itiraf etmeliydi ki oldukça başarılı bir atıştı bu. Karanlıkta iyi görmüştü Alman kadın. Hesabına göre şimdi bir koruma ve bir de Osuva kalmıştı düşman tarafında. Daha bir cesaretlendi. Belli ki Erika duruma hakim bir mevkideydi ve onları rahat görebiliyordu. Bu da arkadan desteklendiği anlamına gelirdi. Sürünerek yola çıktı, Mercedes'e doğru ilerledi. O anda James'in ayağa kalktığını gördü. Demek bir şeyi yoktu fakat James herhalde hayatta kalan son yerli muhafızın farkında değildi. Ona yat diye bağırmak istedi. Tehlikeyi bildirmeliydi ama buna fırsat bulamadı. Erika'nın tabancası bir daha patlamıştı. O zaman dehşetle fark edebildi ancak. James'in arkasında biri daha vardı ve Amerikalı ajanı kalkan niyetine kullanmıştı. Erika durumu gördüğü için başarılı bir ateşle son muhafızı da haklamıştı. Önce James'in çoktan ölmüş bedeni düştü yere, sonra da yerlinin. Yerli koruma yere yığılırken kısa bir an Mercedes'in kapısına tutundu kaldı. Emre ay ışığında kısa bir süre yerlinin yüzünü görmek imkanını elde etti. Tüyleri diken diken oldu. Bu işkenceci Mokado idi. Genç adam ağır ağır ayağa kalktı. Operasyon bitmiş sayılırdı. Muhammed Osuva'yı da gördü. Silah sesleri kesilince yattığı yerde doğrulmuştu adam. Şimdi kayaların ardından Erika da çıkmıştı. Elinde Glock'u tedbirli adımlarla yanına yaklaşıyordu. Teslim ol, kımıldarsan kurşunu yersin diye bağırdı Emre. Muhammed Osuva Emre uyarak ellerini kaldırdı. Ama Erika'nın silahı susmamış ve tekrar patlamıştı. Kurşun tam terörist liderin alnına saplandı. Osuva gıkını bile çıkarmadan yana kaydı ve öldü. Hışımla geri dönen Emre, ''Hey ne yapıyorsun sen?'' diye bağırdı. ''O bize canlı olarak lazımdı.'' Yanına yaklaşan Erika soğukkanlı bir şekilde, ''Kim?'' diye sordu. ''Kim olacak? Vurduğun son adam.'' ''Niye?'' ''Niyesi var mı? O götüreceğimiz adamdı.'' Genç kadın sorumsuzca omuz silkti. ''Mecburdum, görmüyor musun? Elinde bir tabanca vardı. Şayet ateş etmeseydim o bizi vuracaktı.'' Emre Osuva'nın yanına koştu. Adam çoktan ölmüştü. Kurşunu ilk yediği anda. Artık yapabileceği bir şey yoktu. Başını çevirip yerde yatan arkadaşlarına baktı. Bazılarından hala boğuk boğuk iniltiler yükseliyordu. Emre önce Mercedes'in arkasına doğru Cengiz'in yanına koştu. Her iki bacağında da kurşun yaraları vardı. Sağdı ve hayati bir tehlikesi yoktu. ''Ben iyiyim, diğerleri nasıl?'' diye sordu. Emre onu bırakıp diğer ajanların yanına doğru koştu. Arkadan yapılan ateş fazla etkili olmamıştı. Kurşunları sıkan yerli de yaralı olduğu için herhalde silahın namlusunu fazla kaldıramamış, isabete rağmen kurşunların çoğu bel hizasından aşağılara rastlamıştı. Ama bütün ajanlar yaralanmıştı, bir tanesi hariç. Onun öldüğünü Emre, Erika'nın davranışlarından anladı. Alman kadın onun yanına gitmişti. Her nasılsa iki kurşun Stanley'in ciğerlerine saplanmıştı. Erika'nın yüzü ifadesizdi. Uzun parmakları bir süre Stanley'in kumral saçlarında dolaştı. Sonra hafif iç geçirerek İngiliz'in yara aralık kalan göz kapaklarını indirdi. Tek teessür ifadesi bu olmuştu. Eğildiği yerden kalkarak diğerlerinin durumu ne diye sordu Emre'ye. Emre James'in de öldüğü sanıyordu. Onu çevirip baktı. Bu yaşıyor dedi ama fazla kan kaybediyor. Richard'la Cage de yerlerinde kımıldadılar. Cage, ben idare edebilirim ama yürüyemiyorum. İki bacağımdan da kurşunlandım diyebildi. Richard, Mercedes'e tutunarak ayağa kalkabildi. Sekerek yürüyebilirim. Sadece sol bacağımda bir kurşun yarası var. O Suva ne oldu? Emre, o öldü dedi. Richard lanet olsun diye homurdandı. İşi istenildiği gibi tamamlayamadık. Şimdi ne yapacağız? Bir an önce uçağa dönmeliyiz. Siz ve Bayan Erika yaralı arkadaşları lütfen arabaya taşıyın. Önce durumu ağır olanlardan başlayın. Emre, Mr. Moore öldü, onu ne yapacağız? CIA ajanı sertçe mırıldandı. Onu öylece bırakın. Fakat ne diyorsam onu yapın lütfen. Herhalde bu şartlar altında merasim yapacak değiliz. Erika, Mr. Richard haklı diye fısıldadı ve en ağır durumdaki James'e doğru yürüdü. Genç kadın ile Emre onu kucaklayarak kendi arabalarına götürdüler. Sonra sıra ile Cengiz'i ve Cage'i taşıdılar. Richard tek bacağı üzerinde elindeki tüfeği baston gibi kullanarak arabanın yanına kadar geldi. Şoför mahalline Erika geçti. Tek gözü kapalı olan Emre arabayı kullanacak durumda değildi. Az sonra ormanın gece kuşlarının acayip sesler çıkararak ötüştüğü karanlık geçidine daldılar. Geride bir yığın ölü bırakmışlardı. Havaalanında bekleyen Challenger 604'e vaktinden evvel yetiştiler. Gerek alana girişte, gerekse yaralıların uçağın aklinde hiçbir sorunla karşılaşmamışlardı. Uçak Manado havaalanı terk edip yükselirken, Richard yetkili pilota tüm yaralılara ilk tedavinin nerede uygulanabileceğini sordu. Pilottan aldığı cevap bunun ancak Kuala Lumpur olduğu yolundaydı. Richard tamam diye başını sallarken pilotun verdiği cevabı duyan Erika memnuniyetle koltuğa yaslandı. Her şey istediği gibi gelişmişti. Uçağın havalandığı sırada Manado Polis Müdürü Habibi de gecenin karanlığında huzura kavuşmuş bir şekilde kimseye görünmeden otoparkı bıraktığı resmi aracına doğru yürüyordu. Mutluydu. Uzaktan yaralıların uçağın naklini seyretmişti. Muhammed Osuva'nın da uçağa bindirilenler arasında olduğunu sanıyordu. Osuva'nın yabancı ajanlar tarafından öldürülmesinin ileride başına ne büyük felaketler doğuracağını bilemezdi ki. Kitabın sonu 5 Ocak 2016.